yemekleri, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. 15.06'yı gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz ve işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de yayınımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı programımızın sonuna kadar arayabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız sevgili dinleyicilerimiz. Buralardan da bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin ilk müziğimizi dinleyelim. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Ömrüm sağım solum, önüm ardım bu kadar. Ne bir adresim kalacak, ne de kapımı çalan. Yalanlar beslenirmiş her gidenin ardından. Sorma nereye diye, yolun sonu geldi bile. Yalnızlık demleniyor içimde günden güne. Bıktım usandım suyun üstüne yazı yazmaktan. Her gidenin ardından durma sen de. Sağ sensizliğini üstüne alıştım zamanla, hiç işlenmemiş suçlar üstlenmeye. Durma sen de. Sağ sensizliğini üstüne alıştım. Ömrüm sağım solum, önüm ardım bu kadar. Ne bir adresim kalacak, ne de kapımı çalan. Yalanlar beslenirmiş her gidenin ardından. Sorma nereye diye, yolun sonu geldi bile. Yalnızlık demleniyor içimde günden güne. Bıktım usandım suyun üstüne yazı yazmaktan. Her gidenin ardından durma sen de. Sağ sensizliğini üstüne alıştım zamanla, hiç işlenmemiş suçlar üstlenmeye. Durma sen de. Sağ sensizliğini üstüne alıştım sahibinden. Az kullanılmış kelimeler eskitmeye.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi LAMER tarafından ilki Şubat ayında Kolombiya'da düzenlenen 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı başlıklı sempozyumun ikincisi 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı, yüzyılın ardından bir bakış adıyla Costa Rica'nın başkenti San Jose'de. San Jose Ulusal Üniversitesi'nde 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şimdi sempozyumla ilgili bilgiler almak üzere Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Necati Kutlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Kolombiya'da bir Türk rüzgarı esti yani. Böyle diyebiliriz herhalde, değil mi?
Evet efendim.
Birazcık söz edelim isterseniz. Sempozyumun düzenlenme amacından kimler katıldılar, ne tür konular ele alındı sempozyumda?
Bizim bu sempozyumu düzenlemedeki amacımız 1915 yılının özelde ama genelde de Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek devleti açısından gerekse bütün milleti açısından ne kadar zor bir yıl olduğunu vurgulamaktı. Yani 1915'i en uzun yıl olarak almamızın sebebi 2015 yılında olmamız ve 100. işte yılında olmamız. Ancak 1915'i tabii tek taraflı olarak
görülmemesi. Sadece Ermeni olaylarıyla ilgili değil.
Sadece Ermeni olaylarından ibaret gösterilmemesi ve tam anlamıyla tanınabilmesi için de ne bileyim 1914-15 kışında Sarıkamış Muharebelerinin yaşandığını, Çanakkale Savaşı'nın da 1915 yılında yaşandığını ve zorluğun, sıkıntıların tüm millete ve değişik millete en başta da Türklere Türkleri etkilemiş olduğunu göstermeye çalıştık.
Evet. Tarihi ve bugünüyle Türkiye mi tartışıldı sempozyumda?
Tabii. Kolombiya'da 10-12 Şubat arasında oradan çok önemli üniversitelerinden Externado Üniversitesi'yle birlikte yaptık. Ve istedik ki biz gidip anlatmayalım, konuklarımız olsun.
22 Kimlerdi tane. Konuklar? Nerelerden katılım
22 hoca geldi. 12 değişik ülkeden. Yani İspanya'dan, Kanada'ya, Arjantin'den, Meksika'ya, işte Peru'dan, Venezuela'ya, Küba'ya kadar değişik ülkelerden hocalar geldiler. Ve Cihan Harbi'nin, Birinci Dünya Savaşı'nın değişik yönleriyle ilgili, değişik cepheleriyle ilgili bazı konuları sundular. Böylelikle hani birazcık daha...
Nasıl bir sunum çıktı ortaya? Neydi sempozyumdaki konuşulan konular, anlatılanlar?
Vallahi oldukça çeşitliydi. Mesela bir örnek vermek gerekirse Şili'den Savunma Bakanı'nın danışmanlığını da yapan bir tarihçi hocamız geldi ve bir Çanakkale anlattı. Çanakkale Savaşı'nın nasıl Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bir savaş olduğunu ve oradaki işte dehayı anlattı, oradaki zorlukları anlattı, Türk askerinin fedakarlığını ve olanı biteni o anlattı. Tabii İspanyolca ve doğrudan kendi işlerinden gelen birileri anlattığında çok daha etkili oluyor. Bunun yanı sıra açılışta Kültür Bakanlığı'nın sanatçılarından oluşan bir 4 kişilik ekip enstrümantal çok güzel bir Türk müziği konseri verdiler. O büyük ilgi uyandırdı. Kapanışta da hakeza onlar güzel bir konser verdiler. İşte gastronomi sunumlarımız oldu Türkiye ile ilgili. Büyük bir tanıtım etkinliği de oldu diyebilirim. Evet. Yani sadece
İlkine
akademik...
göre ilgi nasıldı? Nasıl tepkiler aldınız?
Vallahi her üçünde de son derece güzel tepkiler aldık. Biz bunlardan 3 tane yaptık bu sene. İşte birincisini 10-12 Şubat tarihlerinde Kolombiya'da, ikincisini 28-29 Nisan tarihlerinde Costa Rica'da, yani Orta Amerika'da. Daha sonra da güneyde, Ekvador'da 5-6 Mayıs tarihlerinde yaptık. Her üçünde de bu ülkeler Türkiye'yi tanıyan ama derinlemesine bilgileri bulunmayan ülkeler. İlgi var mı derseniz evet, büyük bir ilgi var. Zaten Türkiye'ye günümüzde en azından bizim ilgilendiğimiz bu Latin Amerika coğrafyasında gerçekten her geçen gün artan, her geçen ay neredeyse ölçülebilir düzeyde artan bir Türkiye ilgisi var. Dolayısıyla yani salonlarımızda ilgi iyiydi, etkinliklerimize geldiler. Çok
İlgi o kadar iyiydi ki bundan sonraki toplantının Şili'de olacağını söylediniz siz. Oysa Peru'dan da teklif var değil mi?
Evet, aynen ifade buyurduğunuz gibi bizim planlanmış etkinliğimiz bundan sonraki Şili'dedir. Yaz aylarında, orada kışa denk gelen aylarda, hı hı, Güney Yarımküre'de Şili'de yapmayı düşünüyorduk. Fakat doğrudan Peru'nun çok önemli üniversitelerinden San Ignacio Üniversitesi bize başvurarak, hem de masrafların önemli bir kısmını da biz karşılayalım, yeter ki gelin lütfen bu etkinliği Peru'da da gerçekleştirin diye başvuruda bulundular. Onu da değerlendirmeye alacağız, evet, tabii.
Yine orada da Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti farklı yönleriyle tartışılmaya devam edecek herhalde, değil mi?
Hiç şüphesiz, hiç şüphesiz. Biz her birinde küçük bir farklılık yapmaya çalışıyoruz.
Ne gibi farklılıklar?
Yani birincisinin ismi 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılıydı. İkincisini 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı, 100 yıl ötesinden bir bakış dedik ve yeni bildiriler orada sunuldu. Üçüncüsüne de artık 1915 Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı ve günümüz Türkiye'si adını verdik. Günümüz Türkiye'sinden de bazı konulara değindik. Bu da tabii ilgiyi arttırıyor. Her gittiğimiz ülkede de bu sempozyum bildirilerinden oluşan birer kitap yayınladık. Sempozyumun olduğu tarihte gelenleri kitabımızda dağıttık. Fazlasını da oradaki büyükelçiliğimize bıraktık. Onlar gerekli kütüphanelere ve üniversitelere dağıtacaklar.
Evet. Türkiye diliyle, kültürüyle, siyasetiyle ve ekonomisiyle uzmanlarca adından oralarda söz ettirmeye devam edecek görünüyor bu sempozyumlarla.
Evet efendim. Zaten
ilginin de yüksek olması bunu gösteriyor zaten, değil
evet,
mi?
Evet, evet. Vazifemiz de bu. Zaten Latin Amerika Araştırma Uygulama Merkezi de bunun için kurulmuştu. İşte karınca kararınca vazifemizi yapmaya çalışıyoruz.
Evet, birazcık bu Latin Amerika Merkezi'nden söz edelim isterseniz. Amacı neydi? Kuruluş tarihi neydi? O zamandan bu zamana ne tür çalışmalar yaparak bu sempozyumları düzenlemeye kadar geldi?
Şimdi Latin Amerika Araştırma Uygulama Merkezi çok yönlü dış politikamızın daha etkin hale gelmesiyle beraber, yani 1000 yılın döngüsünden sonra diyelim, Latin Amerika açılımımız da var. Ve bu Latin Amerika çerçevesinde, Latin Amerika açılımı çerçevesinde buna akademik katkı sağlamak üzere Ankara Üniversitesi'nde kuruldu 2009 yılında. Ve resmi gazetedeki kuruluş amaçları içinde de Türkiye'de Latin Amerika ile ilgili araştırmalar yaparak gerek kamu sektörüne gerekse özel sektöre danışmanlık yapmak, bu konuda akademik çalışmalar yürütmek, ki master programımız var. Şu anda bir yüksek lisans, iki yüksek lisans programımız var, tezli ve tezsiz olmak üzere. Yurt dışında da bu etkinlikleri sürdürerek Türkiye farkındalığını arttırabilmek o hedef bölgede, ki bizim hedef bölgemiz Latin Amerika.
Bu ilişkileri de güçlendiren bir şey tabii.
Hiç
ki.
Şüphesiz amacımız o. Bu kapsamda biz orada Türk kültürü kürsüleri açtık. Birincisini 2011 yılında Havana Üniversitesi'nin bünyesinde açtık. Orada bir Türk kültürü kürsümüz var.
Kültür, ne yapar kürsü?
Tarih ve dil dersleri veriliyor. 6 ayda bir hocalarımızı yolluyoruz oraya, İspanyolca bilen hocalarımızı Ankara Üniversitesi'nden, ve orada Türk dili ve Türk tarihi kürsüsü konusunda dersler veriyorlar. İkinci kürsümüz Bogota'da kuruldu. Oranın bir tanesi Havana Üniversitesi'ydi. İkincisini de Kolombiya'da, oranın ulusal üniversitesi bünyesinde, gene Türk kültürü ve tarihi kürsüsü diye. Hali hazırda Havana'da bir hocamız, Bogota'da da, Kolombiya'da iki hocamız şu anda, yani gerçekten şu dakikalarda derste olabilirler.
Evet, bu kürsüler artarak devam edecek herhalde, değil mi?
Var, talepler var çeşitli ülkelerden, işte en başta Costa Rica'dan, bu yaptığımız Costa Rica Orta Amerika'nın önemli ülkelerinden bir tanesi, dünyada ordusu olmayan ender ülkelerden bir tanesi. 1948'de tamamıyla lağvedilmiş bütün orduları ve bütün tesisler ve kaynaklar eğitime ayrılmış. Onun için Costa Rica eğitime bakışı çok özeldir Costa Rica'nın. Onlardan bir önemli talep var. Hakeza Ekvador'dan da resmi bir talebimiz var. İmkanlar nispetinde açacağız.
Evet. Peki farklı üniversitelerin de çalışmaları var mı bu konuyla ilgili, yoksa sadece siz mi ilgileniyorsunuz Ankara Üniversitesi olarak?
Yani şimdilik Latin Amerika Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi olarak yalnızca Latin Amerika ile ilgilenen sadece Ankara Üniversitesi'nde bir merkezimiz var. Ama diğer üniversitelerden konuyla ilgilenen hocalarımızla temasımız var. Onlardan faydalanıyoruz. Hem yüksek lisans programlarımızda ders veriyorlar hem de bu gibi aktivitelerde, bu gibi etkinliklerimize katılıyorlar.
Evet, toplantılara da katılıyorlar oradaki. Bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla kurulmuş bir merkez galiba, değil mi?
Doğrudur.
Evet, peki merkezin başka çalışmaları var mıdır?
Tabii.
Onlardan da söz edelim
lütfen. Şimdi bu merkez kurulduktan sonra birkaç tane temel hedef oluşturmuştuk. Hı hı. Birincisi, Türkiye'de Latin Amerika çalışması yapılacaksa bir ihtisas kütüphanemiz olsun diye arzu etmiştik. Çünkü Türkiye'de çalışacağınız vakit kaynak bulmak dahi zor oluyordu. Çok şükür hem ilgili ülkelerin bağışlarıyla hem de bizim kendi bütçemizden aldığımız kitaplarla İlk kez Türkiye'de bir Latin Amerika İhtisas Kütüphanesi oldu. Ankara'da Tandoğan'daki yerleşkemizin içinde kendi binamızda şu anda 6.000 civarında kitabımız, 10.000 civarında da tasnif edilmiş makalemiz var dergilerde. Öncelikle yani ilk kez bir Latin Amerika İhtisas Kütüphanemiz oluştu. Yüksek lisans programları
İlgi
açmayı hedeflemiştik.
İlgi nasıl bu kütüphaneye?
Öğrencimiz olduğu için yani 80 tane öğrencimiz var yüksek lisans programlarımızda.
Hepsi faydalanıyorlar.
Hepsi bu kütüphaneden faydalanıyorlar. Belki çok simgesel gelebilir ama güzel bir bahçe içindedir. Tek katlı bir binadır münferit. Bahçemizde Latin Amerika fikir önderlerinin büstleri olsun istemiştik. Hali hazırda 11 Latin Amerika ülkesinin fikir önderlerinin, önemli hocalarının ya da yenilikçi devlet adamlarının büstleri var. Onu sağlamış olduk. Bunun dışında sempozyumlar, kongreler düzenliyoruz sürekli olarak. Yani hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de onlarda Türkiye bu konuyla ilgileniyor farkındalığını yaratmak için. Örneğin 2 yılda bir yapılan dünyadaki en büyük Latin Amerika çalışmaları kongresini 36 yıldır yapılıyor 2 yılda bir. Ve ortalama 500 hoca falan katılır bütün dünyadan. 2013 yılında biz yaptık, Antalya'da yaptık. Ve 35 ülkeden 470-475 civarında da bilim insanı katıldı.
Evet, Latin Amerika'nın Türkiye'ye olan bu ilgisi nereden kaynaklanıyor acaba?
Şimdi bunun iki temel sebebi var. Birincisi, Latin Amerika'da Türklük olgusu zaten var olan bir olgu. Hı hı. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, malumunuz 19. yüzyılın ikinci yarısında diyelim, büyük bir göç dalgası var. Daha ziyade Hristiyan Araplar, Ermeniler, Yahudiler, Osmanlı tebaası olan bölgeye göç ediyorlar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda işlerin karışmasıyla hem iktisadi durumun hem de siyasi durumun zora düşmesiyle bu insanlar yeni ufuklar arıyorlar. Ancak bunların içinde Müslüman Araplar da var. Az sayıda Anadolu Türk'ü de var bunların arasında. Dolayısıyla fakat hepsi Osmanlı pasaportuyla gittiklerinden, yani kapıdan girerken göçmen olarak nerelisin dendiğinde çıkartıp pasaportlarını gösterdiklerinde hepsi Türk olarak kaydedilmişler. Hı. Ve toplumsal hafızada da bunlara işte Los Turcos deniyor, hı hı, Türkler diye. Bu insanlar tabii ikinci nesil, üçüncü, işte birinci nesil çok çaresiz ve işte zor koşullarda gitmiş. İkinci nesil iş sahibi olmuş, üçüncü nesil artık önemli firmaların sahibi, dördüncü nesil önemli siyasetçiler ve önemli tüccarlar, bilim adamları çıkartmış. Hı-hı. Şu anda dünyanın en zengin insanı olan Carlos Slim, Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim'dir esasında. Galatasaray'ın efsanevi file bekçisi vardı biliyorsunuz. Mondragon diyebiliriz ama ilk adını çoğumuz bilmeyiz, Ferit'tir. Ferit, evet. Mondragon. Shakira'yı hepimiz biliriz. Evet. Soyadı Mübarek'tir Shakira'nın. Evet. Bunlar artık önemli yerler işgal ediyorlar ve yeniden o Orta Doğu'ya bakışları, Türkiye'ye bakışları bir yeniden söz konusu olsun istiyoruz ve bu bir ölçüde de canlanıyor.
Evet, o zaman daha oralarda Türk rüzgarı esmesini sürdürecek. Tabii ki bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla kurulan merkezinizin de çalışmalarıyla.
Doğrudur efendim. Biz de işte gereken katkıyı yapmaya çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sayın Mehmet Necati Kutlu. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Mehmet Necati Kutlu'ydu konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda.
Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok. Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok. En son ne zaman baktın gökyüzüne? Ne zaman geldin göz göze birisiyle? Ben yine yollara düştüm, yine zorlara. Hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı. Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara. Yanmışız aman, halimiz duman. Yetmiyor zaman, aman aman aman. Yanmışız aman, halimiz duman. Yetmiyor zaman, aman aman aman. Kadar oldu vapurla karşıya geçmeyeli. Oturup bir çay bahçesinde çay içmeyeli. Ne zaman alıştın sen yalan söylemeye? Kendini en seveninden bile gizlemeye. Ben yine yollara zorlara, hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı. Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara. Bir adım atsaydın ben hazırdım, halbuki kendini bıraksan taşırdım git gellerini. Neden kabuk bağlamaz ki bu gizli yara? Biraz daha dayansaydın sarardık belki. Yanmışız aman, halimiz duman. Yetmiyor zaman, aman aman aman. Ben yine yollara düştüm, yine zorlara. Hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı. Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara.
Sevgili dinleyicilerimiz, 15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz ve Sayın Bülent Türker var telefon hattımızda. Hemen merhaba diyelim kendisine. Sayın Türker, iyi günler efendim, Türkiye'den selamlar.
İyi günler efendim, Hollanda'dan selamlar, saygılar. Bülent Türker, aslen Kırklareli Vizeliyim. 30 yıldan beri Hollanda'da yaşıyorum.
Evet, 27 Hollanda'da yaşıyorsunuz ve Hollanda'nın...
Olarak 20 yıldan beri yapmış olduğum eserlerimi sergiliyorum.
Evet, Hollanda'da Rotterdam'da sahip olduğunuz Çanakkale Savaşı'na ait malzemelerle evinizde bir müze açtınız. Çanakkale evet. 100. Yıl Dostluk Müzesi. Biz birazcık bu müzeyle ilgili bilgiler almak istiyoruz sizden. Neler var müzede? Ne kadar eser var? Buyurun.
Bu Çanakkale benim sevdam 20 yıldan beri Hollanda'da başladı. Bir Hollandalının tesadüf evinde binlerce Çanakkale malzemesini görmemle bu sevda başladı. Bunları 1970 ile 90 yılları arasında Hollandalı karavanla Türkiye'ye Ayvalık'a tatile gidiyor. Dönüşte Çanakkale'ye uğruyor. Oradan bizim Türk vatandaşların kendilerine işte bunları hediye olarak vermeleri veya bir tek sigaraya, bir tane çikolataya bunları alıp buraya getirmiş. Hollanda Çanakkale Savaşı'na girmemesine rağmen ben bu çok beni duygulandırdı ve Türkiye'ye gidip Çanakkale'yi gördükten sonra 20 yıldan beri müthiş bir sevdam başladı. En büyük idealim de bir müze açmaktı. Bunun haricinde işte Hollanda'dan başka İngiltere'den, Fransa'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, dünyanın her yerinden Çanakkale ile ilgili banka müdürlüğü zamanında topladığım, gördüğüm her şeyi satın aldım. Mesela benim müzemde birçok tekler vardır. Bir Türk bayrağı, ilk savaşta kullanılan orijinal Türk bayrağı yine benim müzemde bulunmaktadır. Ayrıca 2 sene önce de Atatürk'e ait bir altın silahı da 50 bin liraya, yaklaşık bugünkü parayla 150 milyara İngiltere'de açık artırmayla aldım. Yine Atatürk'ün altından gençliğe hitabı var. Bu da 3 yılda 8 tane öğretmen tarafından yapılmış. İngiliz komutanının işte tabancalarından tutun dürbünlerine, o zamanki Türk komutanlarının kılıçlarından süngülerine kadar yaklaşık 300 parça eşya. 80 günden beri Rotterdam'daki kendi mülküm olan 2 katlı bahçeli evimde sergiliyorum. Bütün Avrupa'dan insanlar geliyor. Bu müzeye giriş bedava. Park yerimiz de bedavadır. Ayrıca gelenlere çay kahve ikramı da yine ücretsiz olarak yapıyorum. Gelen okul öğrencilere de savaş sırasında sunulan kuru ekmek ve üzüm, şekersiz üzüm hoşafını veriyorum. Çocuklar gelip o günkü şapkaları olsun, o günkü komutan şapkalarını, asker şapkalarını giyiyorlar. O günkü onları olayları yaşatıyorum. Her gelen çocuğa bir tane buraya teşekkür belgesi, takdirname veriyorum. Yine Kınalı Asa'nın, Seyit Onbaşı'nın ve İstiklal Marşı'mızı ücretsiz olarak posterleri dağıtıyorum. Bu tamamen benim işte gönül sevdam, Türkiye sevdam. Ben bugüne kadar da
kendi imkanlarınızla kurduğunuz bir müze.
Kendi imkanlarımı ve kimseden bir kuruş yardım almadan tamamen kendi imkanlarımla kendi evimde kurduğum bir müze. 80 gün oldu. 20 gün daha yapıp 100 günden sonra sanıyorum kapatmayı düşünüyorum. Çünkü sabah 8'den akşam 11'e kadar açık ve haftanın 7 günü açık burası.
Evet. 18 Mart'tan beri mi gezilebiliyor müze?
Şubat'ın sonundan beri devam ediyor. 18 Mart'ta büyük burada etkinlik yaptık. Birçok üniversite öğrencileri geldiler. Bahçede ateşler yaktık. Çanakkale'yi kutladık. 24-25 Nisan'da ben 2 günlük Türkiye'deydim. Bir hafta süreyle 8 günde 18 tane Çanakkale konferansı verdim. Burada da bütün Hollanda'nın her yerine ve Avrupa'ya da yine günü birlikte olsa Çanakkale konferanslarına gidiyorum. Hem Çanakkale'yi anlatıyorum hem yaşam öykümü anlatıyorum. Bir de orijinal malzemeleri.
İlgi nasıl Sayın Bülent Türker?
4 tane odam tamamen dolu.
İlgi nasıl müzeye?
Sadece fotoğraf, belgeler, dökümler, her şeyi müzede bulmak mümkün.
İlgi nasıl müzeye? Gerek Türklerin gerekse Hollandalıların.
Avrupa şampiyonu Türk kızımız geliyor. Hollandalılar çok geliyor. Hollanda basını, Hollanda televizyonları ana haberlerde verdi. Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan çok Türk vatandaşlarımız geliyor. 200, 400, 500 kilometreden insanlar geliyor. Biraz sonra bir sürü Hollandalılar geliyor. Yani bütün çok büyük ilgi var. Tabii bir aylı yorucu ama çok zevkli. Çünkü söz konusu Çanakkale. Bize dedelerimiz bu kadar güzel bir vatanı bırakmışlar. Ben de diyorum ki biz onların bize emanetini, onların bize yaptıklarının yanında bizim yaptığımız iştir diyorum. Çanakkale yaşanmalı diyorum. Bütün gençlerimiz, bütün çocuklarımız Çanakkale'yi görmeli, öğrenmeli. Çanakkale'ye gezmeye değil, Çanakkale'ye ziyarete gidilir. Bütün herkes Çanakkale'yi öğrensin diyorum. Çünkü Çanakkale ruhu olmadan, Çanakkale'nin bilinci olmadan geçmişini bilmeyenlerin topraklarını başka ülkeler çizer. Onun için Türk insanı mutlaka Çanakkale'yi ve Anıtkabir'i görsün diyorum.
Evet, Çanakkale ruhunu orada yansıtıyorsunuz. Tamamıyla kendi imkanlarınızla kurduğunuz müzeyde. Hatta çevre ülkelerden de bu ayın sonuna kadar müzenin görülebileceğini ve ücretsiz olduğunu girişin de hatırlatalım bir kez daha.
11 Haziran'da Türkiye'ye var. 10 Haziran'a kadar insanlar gelip burada sabah 8'den akşam 11'e kadar haftanın 7 günü hiçbir ücret ödemeden, park parası ödemeden ve buradaki de her çocuklara birer bayrak balon ve birçok hediyeleri de ücretsiz veriyoruz.
Evet.
Kahveyi de ikram ediyoruz.
Evet. Sayın Bülent Türker, sizi kutluyoruz efendim. Böyle bir çalışmalarınızdan dolayı size gerçekten kolaylıklar da diliyoruz bu anlamda. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, Hollanda'ya selamlar.
Biz de Hollanda'dan selam ve sevgiler gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın. Başka Türkiye yok diyoruz. Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkalım. Türkiye'yi seviyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Evet. Hollanda'daki telefon konuğumuz Sayın Bülent Türker'di sevgili dinleyicilerimiz. Çanakkale Savaşı'na ait malzemelerin evinde olduğu, tamamıyla kendi imkanlarıyla kurduğu müzeden söz etti. Ücretsiz müzeyi bu ayın sonuna kadar görebileceğinizi de hatırlatarak yine Hayatın Sesleri'nde müziğe dönelim.
O an kulakların çınlasın, seni buradan andığımda. Aman sakın ağlamayasın, bizi sakla gözyaşında. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığımız. Unutulmaz bize olanlar, yaşananlar. Nasıl olur unutulur? O an dudakların sızlasın, başka bir öptüğünde. Aman sakın bağırmayasın, acını sakla dudaklarında. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığın. Unutulmaz, unutulmaz yaşadığımız. Unutulmaz bizi olanlar, yaşananlar. Nasıl olur
15.41 oldu Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bazı insanlar neden dans edemez? Hiç düşünmüş müydünüz sevgili dinleyicilerimiz? Bu birçoğumuzun aklına bile gelmeyen bir soru belki de ama bu sorunun ilginç bir bilimsel açıklaması varmış. Biz de onu öğreneceğiz. Şimdi konuğumuz bilim yazarı sevgili Serpil Yıldız. Bizlerle birlikte merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, neden dans edemez bazı insanlar? Yani ritim duygusu mudur? Koordinasyon eksikliği midir? Nedir?
Aslında bunu da merak eden bir takım bilimciler olmuş neyse ki. Çünkü hani bir dans pistine gittiğimizde, çıktığımızda etrafımızda çok güzel dans seven insanlara ne kadar büyük bir hayranlıkla bakıyorsak dans edemeyenlere de aa ne kötü bakıyor deyip genellikle ne kötü dans ediyor deyip genellikle bırakıyoruz.
Ama bazıları da kendilerini yedirir o çok iyi dans edenlerin arasında aslında.
Tabii. Yani hani
yani batmaz, kötü dans eder ama o nasıl bir şeydir bilmiyorum tabii. Evet. Onun da bir açıklaması var mı?
Sonuç olarak şöyle bir merak uyanmış bilimcilerde. Bu bilimciler nerede diye soracak olursanız Kanada, McGill ve Montreal Üniversitelerinden bir grup bilim insanı bir araya gelmişler. Ve işte dans ederken kendilerini kötü hisseden insanların hantal göründüklerini düşünerek kötü göründükleri insanların ve bu nedenle kendilerini kötü hissetmemeleri içinde acaba bu işin arkasında
ne var?
Bir biyolojik özür var mıdır diye bir meraka kapılmışlar. Bu nedenle de bu meraklarını gidermek üzere bir deney yapmışlar. Ancak bu deneye başlamadan önce de bir varsayımsal tanımlama getirmişler. Şimdi bazı insanlar alkışla ya da vurarak çok kolay ritim tutabiliyor. Evet. Alkışla ya da vurarak ritim tutamayan insanlar için bir yetmezlik tanımlamışlar. Bunun adına da tempo sağırlığı demişler. Şimdi yapılan deney de tempo sağırlığının varlığını ortaya çıkartmak üzere yapılmış bir deney. 34 denek kullanıyorlar. Bunlardan iki tanesi tempo sağırlığı şüphesiyle.
Peki o deneklerin orada ülkeleri bulunuyor. Belli mi? Örneğin hani bizim Türk Kanada erkekleri hiç dans etmezler ya bunu neye bağlayacağız? Bilimciler Türk erkeklerinin dans fobisini.
Onu ayrıca konuşalım. Evet. Ama bilimciler genellikle biliyorsunuz en yakın ulaşabildikleri denekleri kullanırlar. Evet. Bu uluslararası bir araştırma değil ama uluslararası hakemli bir şeyde dergide yayınlanmış. 32'si böyle bir özrü olmayan ya da kusuru bulunmayan insanlar, iki kişi de böyle bir konuda şüphe duyuluyor. Yani tempo sağırı olabilir diye. Bu deneklerin hepsi aynı yaş grubunda. Yani demografik özelliklere de aynı demografik özelliklere de sahipler. Bunları oturtuyorlar ve işte önce alkışla, ondan sonra da ayak vurarak ama ortamda bir müzik olmadan
sadece ritim. Evet.
Burada herkes çok başarılı. Hiç kimse de bir sorun olmuyor. Hem kuşkulanılan kişiler hem de diğer 32 denek gayet başarılı bir şekilde tempoyu yerine getiriyorlar. Uyum sağlamayı başarıyorlar daha doğrusu. Hemen akabinde ortama bir müzik etkisi giriyor. Yani hani makalenin derinlerinde bunun bir metronom olduğunu anlıyoruz ama yazarlar yaptıkları basın açıklamasında ortama müzik eklediklerini söylüyorlar. Yine müzik eşliğinde aynı şeyleri tekrar ettirmeye çalışıyorlar. 32 kişi normal bir şekilde bu ritme uyum sağlarken bu iki kişi bir süre sonra müziğin ritmini karıştırıyorlar ve tümüyle ortadan kalkıyor ritme olan uyum, tempo bozuluyor. Araştırmacılar da bunun üzerine tempo sağlığı da işte hem 32 insanın diğer iki kişiyle olan verilerini karşılaştırarak deneysel olarak kanıtlamış oluyorlar. Peki tempo sağırlığı tam olarak nedir? Heh. Yani ne oluyor da
öğrenilemez mi yani sonradan?
Anlaşılan o ki çok öğrenilebilen bir şey değil. Hı-hı. Çünkü tempo sağırlığını bilimciler şu şekilde tanımlıyorlar. Bir insanın belli bir dışarıdan gelen bir uyarıya karşı uyum sağlayamama özrü ya da hastalığı. Bunu bir bozukluk olarak tanımlıyorlar. Peki niye dışarıdan gelen uyarıya uyum sağlanamıyor? Çünkü bunun altında yatan neden vücudun biyolojik iç işleyişi. Yani biyolojik ritmimizin buna hükmediyor olması. Şimdi aslında bizim biyolojik ritmimiz neyi sağlıyor? Yani biyolojik iç işleyişimiz neyi sağlıyor? Farkında olmadan yaptığımız işte yemek yeme ihtiyacı, uyuma ihtiyacı vesaire gibi kendiliğinden çalışan mekanizmalar. Hmm. Bir de bizim dışarıdan aldığımız uyarılar var. O uyarılar neler? Örneğin sokakta yürüyoruz. Mesela yan yana yürüyoruz ve sizin hızınız neyse ben ona uyum sağlıyorum. Ritim açısından ya da siz bana uyum sağlıyorsunuz. Bu davranışların dışında kalan ritimlere eşlik etme meselesindeki bozukluğa tempo sağırlığı deniyor.
Bu anlamda baktığımızda aslında hayatımızın her alanında dans ediyor gibiyiz.
Tabii düşünürseniz yani hayatın aslında bütün hareketlerimizin bir ritim olduğunu düşünürsek kısmen öyle dışarıdan gelen uyaranlara karşı. Ama kendi iç biyolojik ritmimizde eğer bir bozukluk varsa o zaman biz bu ritmi algılayamıyoruz ve ona da bir uyum sağlamamız söz konusu olamıyor. Problem de burada başlıyor zaten.
Evet.
Peki o yine araştırmacıların yaptığı şeye göre bu sanıldığı kadar da yaygın bir problem değil. Yani çünkü 34 denekten ikisinde böyle bir şey çıkıyor. Evet. Gerçi biraz da bilinçli seçilmiş denekler ama sonuç olarak çok yaygın olmadığı açık açık söyleniyor. Başka çalışmalar da var müziğin insan hayatındaki ilgisiyle hayatını olumlayan yönde etkisi olduğuna ilişkin. Bunlardan bir tanesi yine yakınlarda yapılmış bir araştırma. O araştırmada da şöyle bir çalışma yapılmış. Bir çocuk bir müzik ritmini değerlendirmesini istenmiş bu çocuktan. Bir de işte bildiğimiz gramer egzersizlerini yapmasını istemişler. Ve bu ikisi arasındaki başarının yani her iki değerlendirme arasında bir ciddi bağlantı olduğunu bulmuşlar. Oradan da şöyle bir sonuca varıyorlar. İşte bir çocuk belli bir yeteneğini geliştirdikçe diğer yeteneğini de ortalamanın daha üstünde geliştirebilme becerisi gösteriyormuş. Buradan da işte araştırmacılar müziğin eğitimde özellikle öğrenme üzerinde büyük bir katkı sağladığını söylüyor. Ve yazıp çiziyorlar. Bir başka araştırmada da daha doğrusu pek çok araştırmada da akademik başarınızın ya da atıyorum aynı anda birden fazla iş yapma becerinizin müziğin ten gelen ritmi anlayıp değerlendirdiğinizde daha üst düzeylere taşındığını saptamışlar.
Eğitimde önemli bir katkı payı var.
Evet aslında bu uzun zamandır bilinen bir şey biliyorsunuz. Evet. Yani artık hayvanlarda bile verimliliği arttırmak üzere özellikle klasik müzik dinletilerek başarı sağlanmıştı.
Evet.
Bu konuda çeşitli örnekler de var. Ancak az önce de söylediğimiz gibi yani dans edememenin bütün nedenini buna bağlamak, tempo sağlığına bağlamak da biraz herhalde abartılı bir bozukluk.
Evet tabii işte az önce örnek verdim ya insanı. Bizim Türk erkeklerine baktığımızda bilmem etmem işte dans delikanlıyı bozar.
O zaman yaklaşımı. Bu kültürel etkenler devreye giriyor galiba. Yani hani aslında Türk erkeğinin dans etmediğini düşünmek bana biraz eğer folklorik göze bakıyorsanız haksızlık gibi geliyor. Hı hı. Ama folklorik olmayan dansları örneğin işte hani ne bileyim salon danslarını ya da işte rock and roll ya da işte günümüzün daha modern danslarını yapan erkek sayısı gerçekten çok az Türkiye'de ama bunun altında yatan da galiba biraz çekingenlik, biraz dansın feminen bir şey olduğunun düşünülmesi. Evet.
Halbuki ondan kendilerini sonra şöyle korkmadan rüzgara bıraksalar yetecek.
Evet kesinlikle çok daha farklı bir şey ortaya çıkabilir. Hem figüratif olarak ya da belki de hani müzik dinleme alışkanlığıyla ilişkili bir şey de olabilir. Çünkü halk müziği dinlerken folklorik olarak bu işleri çok hızlı görebiliyoruz. Yani insanlar
aslında bir iletişim dili, ortak bir iletişim dili
değil mi? Bir dil oluşturuyor. Yani insanlar böyle bir ortamın içinde, müzikli bir ortamın içerisinde işte atıyorum köylerde hemen kendilerini işte o oyun alanına halay alanını hızlıca atıveriyorlar. Evet. Ama aynı şeyi şehirlerde görmek mümkün olmuyor. Bir de tabii biyolojik bir başka mesele daha olabiliyor. Nedir o? Da hani kilo aldıysanız ve hani kulağınız ve içinizden o müziği eşlik etmek, dans ederek eşlik etmek gelse bile bazen aşırı kilolu olunca bunu başarmakta da güçlük çekebiliyoruz.
Evet, aslında eğlenmek, spor, hobi her anlamda baktığımızda stres atmakta bile çok önemli aslında.
Evet, kesinlikle.
Bir etken,
ama iyi bir dans izlemek de çok keyifli, öyle değil mi?
Evet, yani, kesinlikle.
O yüzden belki de hani biraz ön yargılarımızı kırmak, biraz belki müzikle daha çok iç içe olmak, farklı müzikleri dinlemeye özen göstermek. Çünkü bir şeyi sürekli dinlediğinizde artık tümüyle içselleştiriyorsunuz ve bir süre sonra ne desem doğru
farklı
olur.
Farklı şeylere açık olmuyorsunuz.
Evet, hem farklı şeylere açık olmuyorsunuz hem de o kulak alışkanlığınız sizi belli bir yere hapsediyor. Hı hı. Halbuki başka seslere açık olmak, yeni sesleri duymaya çalışmak aslında müziğin matematik zekayla da çok yakın ilintisi olduğu da uzun zamandır kanıtlanmış, ortaya çıkarılmış bir şey. Yani birden fazla sesin beynin içinde entegre olması aslında sizin günlük hayattaki birçok işleyişi paralel processing dediğimiz, yani eş zamanlı yapabileceğinize dair bir altyapı oluşturmuş oluyorsunuz beyninizin içinde. Bu da çok önemli bir katkı.
Evet. Özünde bir hareket formu aslında.
Evet, evet.
Ama yani, işte bu forma girebilmek önemli.
Evet.
Onun içinde hissedebilmek kendini
aslında
önemli.
Aslında gerçekten eğer temposu ağrı değilseniz, yani bir müzik duyduğunuzda bedeninizin hareketlerini ona eşleştiremiyorsanız, gerçekten bir bozukluğunuz varsa, evrimsel olarak da birçok şanslı olduğunuzu ya da olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ama bunun dışında dans etmek aslında müzikle birlikte bir tür yenilenme gibi,
evet,
olarak
eski uygarlıklardan günümüze dek vazgeçilemeyen bir kültürel öge aslında.
Evet, kesinlikle. Bir de hatırlasanız, yani bizim çocukluğumuzda, son yıllarda çok müzikaller yapılmıyor mu? Çocukluğumuzun müzikalleri çok enteresandı. Yani Fred Astaire'la büyüdüm. Ya da işte Frank Sinatra'yla onların filmlerini izleyerek, o muhteşem step dansını izleyerek büyüdüm. Ve gerçekten de bana sorarsanız o dansın üstüne çıkabilmiş bir dans henüz ortada yok. Onun tabii başka çok daha estetik, çok daha farklı danslar var ama beden dilinin bu kadar senkronize, tepeden tırnağa senkronize olması tümüyle çok keyifli bir uğraş.
Evet, enteresan bir araştırma gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz bilim yazarı sevgili Serpil Yıldız'ı teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.